Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Merhaba herkese. Bu bölümde biraz daha farklı bir bölüm var. YouTube serim Merak Eden bir bölümle karşınızdayım. Bir senedir devam ettirdiğim YouTube kanalımdaki Merak serisinde hem İngiltere hem de Türkiye'den ilham verdiğini düşündüğüm kreatif alanlarda çalışan ve bir konuya tutku duyan kişilerle röportajlar gerçekleştiriyorum. Bu iki bölümde paylaşacağım hikayelerin de ilham verici özellikleriyle Bir Gidene Soralım'da yer almaları gerekiyor diye kaydettiğimden beri düşünüyorum. Hem sanırım çoğunuz da YouTube kanalımı bilmiyor, çünkü abone sayılarıyla oradaki podcast'teki abone sayıları arasında biraz bir uçurum var. O yüzden şu an herkesi bölüme başlamadan önce YouTube'da Emre Oner diye aratıp abone olmayı çağırıyorum. Ayrıca bölüm açıklamasına da linki ekledim. İyi dinlemeler. Meraki'nin bu bölümünde 25 senedir İstanbul'da, 10 senedir de Londra'da P Artwork Sanat Galerisi'ni yöneten Yeşim Turan'ı konuğum. Amerika'da istatistik okuduktan sonra bir süre orada kurumsalda çalışıp, sonrasında içindeki sanat tutkusunu takip eden Yeşim Hanım'ın 1998'de İstanbul'a dönüp The Artworks'u kurmasını ve 2000'lerin başında genç bir kadın olarak sanat dünyasında yaşadığı zorluklardan, İstanbul'un geçirdiği dönüşümlere, kariyer yolculuğunu ve 2013'te Londra'ya taşınıp galerisini burada da devam ettirme kararını konuştuk. Merhaba herkese. Bugün Yeşim Hanım'ın Londra'daki galerisi The Artworks'teyiz. Yeşim Hanım, teşekkürler bizi ağırladığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım biraz. Çok keyifli bir sohbet olacak diye ümit ediyorum.
Ben de heyecanlıyım. Biz Yeşim Hanım'la 2 sene önce bir markanın etkinliğinde Zuhal Hanım'ın düzenlediği, Zuhal Şeker'e de buradan selam göndermiş olalım. O şekilde tanıştık
Evet,
sizinle. Sonra benim
evet.
podcast'im Bir Gidene Soralım'ın 5. sezon etkinliğini Yeşim Hanım'ın galerisinde
Evet.
gerçekleştirdik ve o zaman Yeşim Hanım'ın hikayesini daha detaylı bir şekilde dinleme fırsatım oldu benim. Dedim yani, konuğum karşımda duruyor yani. Yeşim Hanım'ın hikayesine kesinlikle yer vermeliyim dedim. Çünkü
Sağ
çok
olasın.
ilginç bir hikaye. Yani
Evet.
kurumsalda Amerika'da çalışırken,
Evet.
sanatla aslında o zaman hani profesyonel olarak ilginiz yokken bir şekilde
Yokken.
o alana giriyorsunuz. Sonrasında Türkiye'de genç yaşta bir kadın olarak
Evet.
sanat dünyasına girip galeriyi büyütüp Londra'ya taşıyıp burada da 10 senedir başarıyla sürdürüyorsunuz. O yüzden bence çok ilham verici bir hikaye. Ben
Teşekkürler.
en başa dönüp hikayenizi dinlemeye başlamak istiyorum. Yani Amerika'da siz okudunuz, sonra orada çalışmaya
Evet.
başladınız ve nasıl sanatla yollarınız kesişti?
Nasıl sanatla? Yani sanat aslında hep vardı. Annem seramik sanatçısı benim. Kardeşim grafik tasarımcı. 13 yaşında ilk Fransa'ya gittiğimde dil öğrenmek için normal bir dil kursuna değil de bunu daha farklı, daha keyifli nasıl yapabilirim diye bir sanat tarihi kursuyla bunu yapmak istemiştim ve Fransız sanatçıları Rönesans'tan başlayan bir sanat tarihi hikayem o zaman başlamıştı. Ve müze sevgisi, müzede yani beni annemler oralarda oldukları zaman açılırken koyarlar, akşam kapanırken kapıdan alırlardı. Öyle bir gençlik dönemim vardı. Sonra Amerika'da yüksek lisansımı yaparken okulun verdiği, okulun bulduğu çeşitli işlerde çalışma imkanı buldum. Bunlar farklı seviyelerde yöneticilik, satış işleri, yaratıcı işler. Fakat 2 aydan fazla çalıştığım bir iş yeri olmadı. Her zaman sıkıldım. Her zaman kendi fikirlerimi öne atmak istedim. Kurumsalda çok takıldı bu hikayeler. Derken bir gün kendimi işte devlet müzesinde nasıl staj yapabilirim, çöpü mü çıkarsam, fotokopi mi yapsam derken buldum. Ve hikaye öyle başladı aslında. Mekan içerisinde olduğum zamanlarda zamanın, mekanın tamamen bir trans halinde ve tamamen bambaşka bir noktada çevremdeki her şeyi unutur buldum kendimi. Ve o zaman biliyordum ki hani bu noktada eğer bu etkileşimi koruyabilirsem bu iş 2 aydan fazla sürecek ve bu iş gerçekten beni bambaşka yerlere götürebilecek. Bu fikri hissettiğim an ile İstanbul'a dönüp, Amerika'daki bütün hayatımı bırakıp İstanbul'a dönüp galeriyi açmam arasında 2 ay oldu.
Aa, çok hızlı karar vermişsiniz.
Çok çok hızlı.
Ve evet. Bu yıl 25. yılınızı...
Bu yıl 25. yıl. Evet evet. İstanbul'da 25, Londra'da 10. yılımızı kutluyoruz. Evet. Bu anlamda da çok özel bir podcast bu benim için. Aa,
evet. Tam yıl dönümlerinizle denk geliyor.
Evet.
Ve 2 ay sürdüremiyordum dediğiniz şey aslında belki evet. Sizin gerçekten tutku duyduğunuz alanı bulup
aynen öyle.
Orada devam
aynen
etmekmiş.
Öyle. 25 sene oldu. Yani çok dediğim gibi çok bilerek, galericiliği bilerek girmedim işin içine. Hani bir galeride staj yapmam, öğrenmem, seneler geçirmek. Fakat hani kendimi çok iyi tanıdığım için işin içinde öğrenmenin benim için daha doğru olduğunu düşündüm. İlk senelerde çok aksak topal gitti ama daha sonra 2003-2004'ten itibaren düzgün bir şekilde program galericiliği yapmaya başladım diyebilirim.
O yıllara geri dönecek olursak, sonuçta İstanbul'daki sanat dünyası da şu anki kadar gelişmiş değildi ya da 2000'lerin ortalarındaki gibi değildi.
Evet.
Nasıl bir sanat dünyası vardı? Bir kadın olarak, özellikle genç yaşta bir kadın olarak kendi galerinizi açmak zor muydu? Ne gibi
çok
challenge'larla karşılaştınız?
Çok bambaşka bir ortamdı. Yani bir galerinin açıldığı 1998 senesinden bahsediyoruz. Ben Galeri Nev Haldun Bey'den başka zaten kimseyi tanımıyordum. Ama onun dışında da çok kısa sürede hani yaptığım sergilerin herhangi bir karşılığı olmadığını gördüm. Yani çok bağ kuramıyordu insanlar. İzleyici ve koleksiyoner diyebileceğimiz kitlenin yaşı çok yüksekti. Benimle arasındaki yaş farkı çok vardı. Ve çok iyi hatırlıyorum galeriye gelindiği zaman hani değil bir enstalasyon, yerleştirme, çağdaş sanat, tuval üzerine yağlı boyadaki bir kolaj bile problem olabiliyordu. Birkaç tane koleksiyonerim vardı. Yeşim'cim kızım sen benim gözüm görmüyor. Sen üzerinde kolaj, kağıttır, başkadır, tekstürdür bir şeyler olanları sen kenara çek. Bana böyle sadece tuval üzerine yağlı boya hangi işler var ben onlara bakayım diye gelip sadece çok limitli bir şekilde çok bildik bir şeyi arayan bir izleyici kitlesi vardı. Gençlerin ilgisi hiç yoktu. Program galericiliği dediğimiz sanatçının kariyerini destekleyecek bir galericilik anlayışı yoktu. Daha yani şöyleydi, sanatçılar da böyleydi. Aa, bu sene şey yaptım, 8-10 tane iş yaptım atölyede. Evimin de çatısı akıyor. Hani ben sana bir sergi yapsam sen de benim evimin çatısını yapar mısın? Yani galerici sanatçı şeyi de bu seviyedeydi. Tabii ki belli koleksiyonerler benim hala 25 senedir görüştüğüm belli kurumlar, belli şeyler vardı ama bunlar gerçekten çok çok genele yayılmıyordu ve çok özeldi ve çok limitli bir şekilde vardı. Aynı zamanda ben çok gençtim ve o insanlarla bağım çok kuvvetli değildi. Özellikle bir kadın olarak ve 25 yaşında bir galerisi olarak olan bir kadın olarak mesela ben bunu Amerika'da hissetmiyordum. En azından insanlar belli etmiyordu diyeyim. Türkiye'de sen mi biliyorsun bu sanatçının iyi olacağını? İyi sanatçı mı deyip hani yüzüme gülmekten. Onun dışında çalıştığım birkaç sanatçının onlarla benimle değil de onlarla çalışmasının doğru olduğunu düşünüp piyasada sermaye var hanım diye beni köşeye sıkıştıran insanlardan çok değişikti yani, çok değişikti. Gerçekten benim için bir büyüme süreciydi aynı zamanda. Bir gençlikten yetişkinliğe geçme süresiydi. Fakat yolda hiçbir zaman yalnız kalmıyorsun. Yani sanatçı atölyesi doğru sanatçıyla denk geldiğin zaman onun gerçekten karşılaştırılabilir bir şeyi yok. O beni götürüyor. O zaman da aynıydı, bugün de aynı. O hiç değişmeyen bir şey varsa o. Gerçekten benim sanatçının atölyesinden, sanatçıdan etkilenip Onun benim beynimde, kafamda yarattığı şeyler, ışıklar, fikirler ve o fikirleri benim oradan alıp başka bir yere taşıma isteğim. 25 sene önce neydiyse şimdi gene o.
Onu da merak ediyorum aslında. Birazcık içgüdülerle de mi hareket ediyorsunuz? Size neler ilham veriyor? O konuya da aslında...
Yani her şeyden önce dediğim gibi çok çok hareketli bir insanım. Belki en büyük avantajlarımdan bir tanesi de düşmekten ve hata yapmaktan çok korkan bir insan değilim ve hani düştüğüm noktada da kendi kendimi kaldırabilen bir insanım. O yüzden çok iyi biliyorum neden beslendiğimi. O bağ çok önemli. Mesela ilk yabancı sanatçım benim 2009 senesinde Suzan Hefuna, hala çalışıyorum kendisiyle, dünyanın önemli sanatçıları arasında Venedik Bienali'ne gitmiştim. Daniel Birnbaum'un yaptığı Bienal'di ve ana pavyonda serginin tam ortasında 350 tane deseni vardı. Çok minimal desenler, mimariden esinlenerek yapılmış desenler. Ama bir şekilde o bağ o kadar kuvvetliydi ki ben o salondan ayrılamadım. Yani o salondan ayrılamadım. Benim için orada, ki o sırada hani beni orada tutan şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. O şey daha sonrasında önüme açılıyor. Atölyeyi ziyaret ettiğimde, sanatçıyı tanıdığımda daha sonra anlıyorum o ben neden oradan kalamadım. Ama o noktada aslında çok içgüdüsel bir şey. Fakat her zaman buna cevap verdim. Her zaman o noktada içimden bir şey dur dediyse durdum. Ve çok iyi hatırlıyorum. Suzan o sırada 7-8 galerisi vardı. Benimle çalışmasının hiç hayal olduğunu düşünüyordum. Ama o kadar içten bir e-mail attım ona. Dedim, çok büyük galerilerle çalışıyorsun, öyle böyle ama İstanbul'da seni çok göstermek istiyorum. Nasıl yaparız? Hemen Venedik'te buluştuk, hemen cevap verdi. O gün bugündür çalışıyoruz. Ve işte şu anda onun ana temsil eden galerisiyim. Birçok galeriyi bıraktı. Büyük sergiler yaptık. 30'un üzerinde müzeye yerleştirdim onu. İşini performansla birleştirdi. En güzel şey de sanatçının kafasında bir hikayesi olabiliyor, bir fikri olabiliyor. Anlattığı ilk kişi sizsiniz. Yani ilk kişi sizsiniz. Ve oradaki aslında o yaklaşım, eğer iki sanatçı ile galerici birbirine yakınsa, oradan onun başladığı cümleyi ben tamamlıyorum. Ve öyle bir ilişki de gerçekten çok doğurgan ve çok kendiliğinden büyüyen bir ilişki oluyor.
Bu arada şeye geri dönmek de istiyorum bir yandan.
Dönelim,
25 yıl
tamam. 25 yıl
öncesinde
öncesine dönelim,
İstanbul'a
tamam.
döndüğümüzde dediğiniz gibi hani biraz daha yaştan dolayı
Hı.
işte sizi belki çok ciddiye almama gibi şeylerle
Evet.
karşılaştınız. Özellikle Amerikan kültüründe o tür
Amerika,
şeyler
ya,
daha az olduğu için
aynı
bir
tabii ki,
anda bir
tabii
kültür
ki.
değişimi. Bir de...
Mesela şeyi anladım. Ya istediğim sergileri yapmayacaktım ya da yaptığım sergilerde satış yoktu. Yani büyük ihtimalle 2-3 sene boyunca yaptığımız sergilerde fiyat listesi bile yapmadık. O kadar yani hiçbir satış ümidimiz, beklentimiz yoktu. Fakat şey oldu, hani nasıl geçineceğiz, sanatçılar nasıl geçinecek, ben nasıl geçineceğim? Mekanımız müsaitti, galerinin 5. kattaydı, mekan müsaitti ve mekana bir atölye sistemi getirdik. Ne yapalım, ne yapalım, nasıl geçineceğiz, ne yapalım? PR Turks'te çalışan sanatçılar o atölyede hoca oldular. Resim dersleri verdik, heykel dersleri verdik, bir sürü şey yaptık. O sırada bunun bir örneği yok. Şu anda çoğu kurumda, çoğu müzede böyle atölyeler var. O zaman yoktu. Ne eleştirildim, ne eleştirildim. Galerici mi bu kız, okulcu mu, ne yapıyor, eğitim mi yapıyor, galericilik mi yapıyor? Yani yerden yere vuruldu o şey ve hakikaten aslında sistemin dışından gelen bir kişinin tutkusuyla orada kalma çabası gerçekten çok kösteklendi. Hiç ne küratörler tarafından destek buldu, ne kurumlar tarafından destek buldu. Yapmaya çalıştığımız tek şey iyi sergi yapabilmek için hayatta kalmaya çalışmanın ötesinde bir şey değildi. Fakat sistemle biraz alışık olmadığı bir şey olduğu için direkt reddedildi. Ve şu an baktığımızda bütün müzelerde böyle atölyelerin olduğunu görebiliyoruz. Küçüklü büçüklü her yerde.
Evet.
Ama o bizi ayakta tuttu.
İstanbul'da sanata ilgi de arttı sanki Türkiye'de. Yani şimdi tabii baktığınızda ki, dediniz ki ya, daha belli bir yaş kesimi sanatla ilgiliydi. Tabii. Şu an belki biraz Instagram'ın etkisiyle şişirilmiş de olabilir ama mesela yani, İstanbul, Contemporary İstanbul yapılıyor, Biennale yapılıyor.
Biennale'in etkisi zaten yüz binler şey yapamaz.
Yani gidiyor.
İstanbul'da da Saha Vakfı, İstanbul Biennale, Arter, İstanbul Modern çok çok önemli kurumlarımız var bu dönemde. Ama geriye dönersem 25 seneden yani sene ilerledikçe izleyici yaşı düştü. İzleyici yaşı düştü. Şu anda hani bizim izleyicimiz 20 ve üstü. Yani 20 yaşından itibaren bize düzenli olarak galeriye gelen, sadece bize de değil İstanbul galerilerini izleyen genç, orta ve daha yaşını almış izleyicilerimiz var. Tabii ki 2008 dünya ekonomik krizi, İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomisinin bambaşka bir noktada olması, 2010 İstanbul kültür başkenti olmasıyla her şey değişti. Yani İstanbul Modern açılıyor 2004'te. Onun üzerine Türk ekonomisi çok kuvvetli bir yere geliyor. Onun üzerine İstanbul her yerde konuşulur noktaya geliyor ve kültür başkenti oluyor. O dönemde inanın benim İstanbul'da sana bir söyleşi ayarlayayım, sergi yapayım, şunu yapayım deyip de bana hayır diyecek herhangi bir uluslararası kreatif diyeyim, yaratıcı, sanatçı, küratör, galerici yoktu yani. Herkes İstanbul diyordu. Ve o dönemde İstanbul'da çok insanla tanıştım ben. Yani direktörü olsun, müzecisi olsun, küratörü olsun, tamamen o 2-3 sene içerisinde tanıştığım, kurduğum bağlar beni bugüne kadar taşıdı.
Siz de galeriyi Tophane'ye taşıyorsunuz. Zaten ben Tophane'de dönemde, açılan evet, ilk evet. Galeri.
Pilot galerisi, o sıra bir isim değişikliği yaşadılar onlar. Outlet idi. Biz aynı hafta içinde tuttuk şeylerimizi, yerlerimizi Tophane'de. Aynı binadaydık zaten. Birimiz girişteydik, birimiz tepedeydik. Ama Tophane'ye geçen ilk yer biziz. Yani benim gene biz akşamdan sabaha sadece galericilik yapmak istiyorum diye bir rüyam var, bir kabusum var ve hemen Ortaköy'den, Ortaköy'e çok zordu. Trafik çok zor, gelmek çok zor. Bir de hani bir çağdaş sanat haritası oluşturmak çok önemli bir şehirde. İşte İstanbul Modern'in yanında olmak önemliydi ve o anlamda Tophane'ye taşınan ilk şey PR Turks'ta Outlet'ti. Kısa bir süre içinde 8-10 galeri olduk.
Evet.
Hikayemizi biliyor musun bilmiyorum. Daha sonrasından çok uzun süreli yaşayamadık Tophane'de ama bir dönem, çok keyifli bir dönem geçirdik.
Sonrasında ne oldu?
Galiba bilmiyorsun. Bakışından anladığım
bir
kadarıyla.
Bir saldırılar olmuştu. Onları mı söylüyorsunuz?
Evet, evet, evet.
Onu hatırlıyorum. Sergi... O sizin galeriniz miydi?
Bizim galerimizde vardı, evet. 8 galeri vardı evet, zannediyorum o sırada.
Bundan kaç yıl önce? Belki 10...
2009.
Evet, 2000... sergi açılışında oradaki galerilere Tophaneliler
evet,
saldırmıştı.
Evet, evet, evet. Yani tabii ki gelişmekte olan bir bölgeydi. Ama bütün kendim ve galerici arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki gerçekten kapılarımız açıktı. Çocuklarla vakit geçirmeye çalışıyorduk. Bütün mesela elektrik işi yapılacaksa oradaki esnafı kullanıyorduk. Duvar işi yapılacaksa oradaki esnafı kullanıyorduk. Fakat gene de farklıydık. İşte yabancı arkadaşlarımız var, açılışlarımız var, açılışta eğleniyoruz falan. Çok çok rahat içlerini almadılar diyeyim durumla. Ve bir 2009'da Mehmet Ali Uysal'ın sergisi vardı. Benim iki mekanım vardı, iki mekanda da. Ve galeriler Tophane'de aşağıda. PR Turks'ün ikinci mekanı İstiklal Caddesi'ne yakın. En tepede ben vardım. Ve bir taraftan telefonum çalıyor. Bir taraftan Tophane'deki yola bakıyorum. Ve bir hurra, bir grup insan koşarak bize doğru geliyor. Ellerinde donmuş portakallar ve gözyaşı şeyleri, bombaları. Ve dediğim gibi İstanbul'un çok yabancı misafirinin olduğu bir dönem. Bir sürü küratör, koleksiyoner arkadaşımız var. Kokteyl halindeyiz. Sezon açılışı, hepimiz aynı anda yapıyoruz açılışı. Benim de böyle şeyli kumandalı panjurum var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben gözümün önünde yaklaşıyorlar ve ürkütücü bir görüntüydü. Hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Bütün herkesi galerinin içine alıyorum. Panjurları kapatıyoruz ve biz 2-2,5 saat öyle galeride kendimizi kilitledik. Polis gelmedi.
Polis gelmedi mi?
Gelmedi.
Allah Allah.
Oraya girmeyelim. Ama polis gelmedi. Sonrasında tabii ki tophanelerde de çözüldü. İşte belediyeden de herkes yardım etmeye çalıştı. Bizleri bir araya getirdi. Ama o enerji kırıldı. Yani o tophanenin bir İstanbul'un yeni sanat haritasının göbeği olması enerjisi kırıldı. Yani benim çalışanlarım genelde bayandır, kadındır ve korktular.
Ne haliyle?
Korkmasının başka da şeyi var. Hani ufak tefek tehditler de aldılar. Daha sonrasından da tehditler aldılar. Ben o sırada ondan sonra galerinin ikinci aşaması, bir galeriyi gene tuttum. Bir iki mekan vardı tophanede. Bir tanesini gene tuttum ama ikinci mekanı biz Mısır Apartmanı'na taşıdık. İstiklal Caddesi'ne taşıdık. Sonra bir gün bir fark ettim ki 4-5 hafta olmuş aşağıya tophaneye inmemişim ben. Ha dedim ben şey yapıyorsam hani tophaneye gitmekten kendimi tutuyorsam hani benimle çalışan insanların, beni izleyen insanların, sanatçıların orada olmasını bekleyemem. Ve sonrasından tophane mekanımızı kapattık biz. İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı'nın çok güzel bir dönemini yaşadık. O bina ilk defa böyle bir bütün galerilerin bir araya geldiği bir bina oldu. Gene böyle bir 7-8 galeri vardı ve çok keyifli bir dönem yaşadık orada. Çok çok keyifli bir dönem yaşadık.
Peki Londra'ya taşınma fikri nereden çıktı? 2013'te...
Londra'ya fikri nereden çıktı? İşte İstiklal Caddesi'ndeyiz o sırada, Mısır Apartmanı'ndayız. Güzel gidiyor her şey. İşte bir dönem önce fuarlar yapmaya başlamışız. Düzenli olarak New York'ta Armory Fuarını yapıyoruz. Düzenli olarak Hong Kong'ta Art Basel Hong Kong Fuarını yapıyoruz. Arada da zamanımızın uygunluğu olduğu sürece Avrupa Fuarları yapıyoruz. İyi bir kitlemiz var. Bizi izleyen güzel bir kitle var. Ve bu kitleyi her zaman fuarlarda bulmak kolay olmuyor. Hani başka bir açılım olması, başka bir platform kurmak, Türkiye'deki sanatçılara başka bir imkan sağlamak, daha organik bir imkan sağlamak. Tabii ki başka galerilerle birlikte iş yapıyoruz, fuarlara gidiyoruz ama hani kalıcı bir yerin başka bir yerde lokal olma fikri bize çok keyifli geldi. Yani şimdi mesela Ocak ayında Özer Toraman 2 hafta sonra buraya bir şeye geliyor, residency'ye geliyor. 6 ay Londra'da kalacak. Kemal Seyhan gene Şubat sonunda Londra'ya geliyor. 5-6 ay orada kalacak. Yani kendi temsil ettiğim sanatçılara bir sergiden öte başka bir alan açabilmek. Başka bir platform yaratabilmek. Organik bir platform yaratabilmek. Kendim için de tabii ki organik bir platform yaratabilmek. Ve aynı şekilde şimdi son birkaç senedir bayağı Londra bazı sanatçılarımız da var. Bu sanatçılara da hiç bilmedikleri, tanımadıkları bambaşka bir İstanbullu çağırmak da çok keyifli oluyor. Onları da orada rezidansiye ayarlıyoruz. Şimdi Mart ayında Fabio Latanzi Antinori, Londra bazlı bir sanatçımız İstanbul'da hem biraz zaman geçirecek hem de sergi yapacak. Ve bu karşılıklı etkileşim gerçekten keyifli sonuçlar doğurdu bizim için. Gene aslında çok el yordamıyla şey yaptık. Burada da Londra'da yerimizi bulduk. Hani Oxford Street'in üzerinde çok büyük bir mekandayız. Ve İngiltere benim çok da tanıdığım, bildiğim bir yer değildi. Hani daha Amerika sistemini biliyordum ama burayı tanımıyordum. Ve gelir gelmez bu işin çok kolay olmayacağını anlamak hızlıca oldu. Gene İstanbul'daki gibi bir yöntem bulmak lazım. Fakat bir taraftan da buraya geldiğimiz dönemde İstanbul'un 15. senesi artık İstanbul'da o kadar yerleşik bir hale gelmiştik ki bütün yerleşikliklerle beraber bazen esnekliği kaybedebiliyorsun. Hmm. Bazen dışarıdan bakmak o kadar kolay olmuyor. Ve ben buraya geldiğim zaman gene sıfırdan başladım. Sanki aslında zaman içinde yolculuk yapmışım gibi. Ta 15 sene geriye gitmişim. Gene beni kimse bilmiyor, kimse tanımıyor. Gene ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gene nasıl hayatta kalacağımı bilmiyorum.
Hiç ama siz de geriye yaslanıp rahatınızı korumamışsınız. İşte, sürekli evet, bir evet, adım evet. daha ne katabilirim? Ne katabilirim? Yani İstanbul'da evet. başka biri olsa kalabilirdi.
Evet, evet.
Yok, başka bir pazar ve...
O böyle daha sakinlemeye başlayınca evet... Bir şekilde buluyorum kendimi nasıl daha çok karmaşık bir şeyin içine atarım diye.
Ve 10 yıl çok büyük, uzun bir süre uzun ve bir büyük süre. Bir başarı bence. Londra'nın yani, göbeğinde yatan Oxford Circus'tayız. Evet, 2 dakika
evet,
şurası.
Evet,
ve böyle
evet.
büyük bir galeriyi 10 yıl başarıyla sürdürmek
evet. Yani o sıradaki kafamdan geçiyordu. Yani ne olacak? Olmazsa geri dönemeyecek miyim? Kapatır dönerim. Hmm. Yani o mantıkla geldim. Hiçbir zaman buraya geleceğim, Londra'yı keşfedeceğim, fethedeceğim, büyük şeyler... Hiç öyle bir mantıkla gelmedim. Hmm. Sadece merak, hani başka yerde başka şeyler nasıl yapılıyor anlamak, öğrenmek, yaşamak ve kafamda vardı yani. Olmadı, dönerim, ne yapacağım yani. Hani sonuçta Türkiye'de belli bir düzeneğimiz olan bir yerdeyiz. Bunu merak ediyoruz, öğrenmek istiyoruz, oldurmak istiyoruz. Olduramazsak da olduramayız mantığıyla geldik. Ama pes etmedik. İlk seneler çok zordu. Öyle bir Türk diasporası da yoktu. Yani 10 sene önce, 10 sene önceye gidişimiz şu anda çok daha farklı. Şu anda o kadar güzel bir Türk komünitesi var ki burada. Doğru. Öyle bir şey de yoktu.
Son 5 senede İngiltere'ye o kadar çok tabii... böyle yüksek eğitimli evet, kitleden evet, göç oldu evet, ki bir anda evet. burada böyle İstanbul'daki gibi bir Türk network evet, oluştu.
Network evet. oldu. Benim genç koleksiyonerlerimin çoğu bu tarafa geldi yani o kadar keyifli bir alan yaratıldı ki burada ama o dönem öyle değildi. Yani çok kısa zamanda anladım ki iki seçeneğim var ya burada bir adres olarak kalacağım daha çok Türkiye'den besleneceğim veya buralı olmam lazım. Yani buralı da hadi buralı olayım, nasıl olayım. Kendi programımı tamamen bıraktım. Kendi sanatçılarımı sergilemeyi durdurdum. Ve küratöryel olarak buradaki okullarla çalışmaya başladım. Hmm. Yani bir sezon tamamen buradaki farklı okullardan küratörlere sezonu verdim. Ve hiçbir şekilde bizim sanatçımızı gösterin, işte Türkiye ile ilgili iş olsun hiçbir şekilde yani... Tamamen ne sergi yapmak istiyorlarsa onu yaptılar. Kendi tanıdıklarıyla, kendi arkadaşlarıyla, kendi sanatçılarıyla ve bu peş peşe gitti. Goldsmith'ten bize destek olan bir departman başı vardı. O sanatçılara, oradaki öğrencilere, küratörlere bahsediyordu bunu. Yerleşik ve piyasada olan küratörlerle de bir kısıtlama da getirmedik. Yani mesela... Çok senior bir küratörden sonra çok 20 yaşında bir küratör sergi yaptı. Kavramsal olarak kimlikle, göçle çok ilgilenen bir küratörden sonra çok daha çevre sorunlarıyla ilgilenen bambaşka bir küratör geldi. Yani arka arkaya gerçekten çok farklı kişilerle çalıştık. Çok yorucu bir sezon oldu. Fakat tabii ki çok farklı kesimlerden insanlar tanıdık ve insanların kafasında... Bir de bir soru işareti yarattı. Yani kurum değil, arkasında finansal bir destek yok, İngiliz bir ortağı yok. Ne yapıyor bu kız? Tabii bu güzel, pozitif bir meraktı. Ve tabii galeriyi çok enteresan, kurumla ticari galeri arasında bir yere oturttu. Bu da buradaki sanatçıların, küratörlerin ilgisini çekti. Bizimle beraber olmak istemelerini yarattı. Ve daha sonradan ben bunu profesyonel piyasadaki küratörlerden çekip küratör adaylarıyla yapmaya devam etmek istedim. Ve Goldsmith'le organik bir konuşmamız oldu. Onların Curatorial Studies bölümünden hocaları vasıtasıyla öğrencilerden sergi teklifleri almak için open call açıyorduk. Ve işte bu open call'ları genelde Kasım ayı gibi açtık. Aralık ayında değerlendirdik. Ocak ayında bu kişileri biz stajyer olarak galeriye aldık. Ve Ocak ayından Haziran ayına kadar haftada bir gün, maksimum iki gün stajyer olarak galeride çalıştılar. Bunun karşılığında da yaz sergilerini onlara verdik. Yani yazın iki veya üç sergi yapıyorduk. Bu sergilerin tamamı bu öğrenciler tarafından hayata geçiriliyordu. Bu da tabii bizi çok dinamik, çok genç, çok sanat piyasasının çok önemli bir yerine getirdi. Bu noktadan sonra bu öğrencilerle işte şimdi Özer'in buraya geldiği gibi kendi sanatçılarımızı bir araya getirmeye çalıştık. Onlar arasında her zaman organik, zorlamadan bir bağ oluşturması için biz platformu yaratıp orada bıraktık. Bazen oldu, bazen olmadı. Bu küratöryal yaklaşım COVID zamanında da devam etti. COVID zamanında da mesela benim Deniz Huysal, mobilya tasarımcısı bir arkadaşımla birlikte bir sergi yaptık. Galeriyi bu günümüzde yaşayan bir koleksiyonerin evine dönüştürdük. Daha sonra başka bir koleksiyonerim bir sergi yaptı. Yani bu küratöryal temsiliyetleri de alıştığımız daha keskinleşmiş hatları, keskinleşmiş kutulardan çıkarıp daha akışkan bir halde sergiler de yaptık COVID döneminde. Ve çok çok keyifli oldu. Çok çok keyifli oldu. Başka disiplinleri bir araya getirdi. Başka disiplinlere karşı olan önyargılarımızı kırdı. Ve bu disiplinler arası kolaborasyon güzel sonuçlar verdi. Ve işte şimdi kendimizi Londra'da da, tabii ki İstanbul'la karşılaştırılamaz ama Londra'da da belli bir yerimiz olduğunu hissediyoruz açıkçası.
Siz de kendinizi de hep esnek de bırakmışsınız aslında. Farklı şey... Siz de kendinizi aslında hep esnek de bırakmışsınız. Yani yeni olasılıklara, farklı yaklaşımlara, o da belki büyümenizi sağlamış.
Evet, yani ben ısrar etseydim kendi bildiğimi yapacağım Londra'da diye ayakta kalmam mümkün olmazdı. Yani şimdi bile mesela COVID'den sonra şimdi galerilerle değişiyoruz. New York'ta bir galerici arkadaşlarımızla galerilere değişiyoruz. Yani yeni fikirlere ve akışkanlığa açık olmak lazım. Şimdi mesela bu içinde olduğumuz sergi de benim için çok yeni bir sergi. Buradaki sergideki hiçbir sanatçıyı temsil etmiyorum. Temsil etme düşüncem de yok. Fakat COVID'le beraber buradaki mezuniyet sergileri iptal oldu. Ve buradaki mezuniyet sergileri çok önemli. Yani bütün galericilerin, koleksiyonerlerin yeni sanatçıyı bulduğu, keşfettiği ve desteklemeye başladığı nokta o sergiler. Ve sanatçılar işte birçoğu da dünyanın çok farklı yerlerinden geliyorlar. Ailelerinin çok büyük fedakarlıkları oluyor bu insanlar. Bu çocuklar burada yaşasınlar diye. Fakat izleyiciyle buluşmadığı noktada çok... doğru yere gitmiyor. Ve ben COVID zamanında çok okul atölyeleri gezmeye başladım. Ve etkilendim. Yani bilmediğim, daha farklı, o kadar farklı geçmişler var ki. Asya geçmişi olan çok sanatçı var. Avrupa geçmişi olan çok sanatçı var. Ve bu heyecanımı paylaşmak istedim. Ve bu genç sanatçılardan ya mezun olmuş ya mezun olacak sanatçılardan grup sergileri açmaya başladım. Ve çok başarılı sonuçlar aldı. Yani yaptığımız sergilerden sonra çoğu temsiliyet aldı. Yani hatta bu sabah bir koleksiyonerim mesaj attı. Benden rakam bahsetmeyeyim ama hani 6 liraya aldığı diyeyim. 6 liraya aldığı iş geçen sene daha mezun olurken mezun buradaki sergisinden sonra temsiliyet kazandı ve şimdi müzayedelerden bir tanesinde işi çıkmış. 6 liraya aldığı iş 85 liraya satılmış.
O çok iyi.
Evet yani
Aa.
böyle de ve bu sergilediğim tek şey değil, olan tek şey değil. Yani bir sürüsü galeri temsiliyeti buldu. Ondan sonra da bir sürüsü yani ki 6'dan 80'e çok büyük bir atlayış var ama 6'dan 15'e çıkan bir sene içinde çok sanatçı oldu bizde burada sergisi. Şimdi yeni de bir şapkan var. Herkes bir sonra kimleri bir araya getireceğim çok merakla bekliyor burada. Benim için de çok keyifli bir görev çünkü en çok sevdiğim şey atölye gezmek. Ben de atölye gezip sevdiğim, beğendiğim sanatçıları bir araya getirip dönem dönem burada sunmayı devam ettireceğim.
Bir de Londra o kadar kozmopolit ki dediğiniz gibi hani farklı kökenlerden
Evet.
hikayelere ulaşabiliyorum
Evet,
dediniz.
evet,
O da
evet.
size İstanbul'dan sonra farklı bir havuz
Evet,
açmış
evet,
aslında.
evet. Yani onları da İstanbul'u gene getirdim. Hepsi birbiriyle işliyor, hepsi birbiriyle işliyor. Çok keyifli bir noktaya geldi o yüzden.
Londra ile İstanbul'un sizce en önemli farkları ne sanat alanında? Peki.
Daha büyük burası. Piyasa olarak daha
Ya da
büyük
iş
tabii
yapma
ki.
anlamında böyle çok keskin
Çok
farklar ya
keskin
illa vardır
farklar varmış.
ama.
Şöyle bir şey, yani eğitim sistemi çok farklı. Yani bir kere benim için en açık net gösterilen şey eğitim sistemi çok farklı. Şimdi buradaki öğrenciler çoğu lisansın üzerine yüksek lisans da yapıyor. Farklı okullarda yapıyor. İşte Goldsmith'te lisansını yapıyor, RCA'de yüksek lisansını yapıyor veya Glasgow'da da painting okuyor, burada Royal School'da drawing okuyor. Çok böyle iki tane graduation, mezuniyet geçiren çok sanatçı var. Bana göre en büyük farkı çocukların yetişmesi. Birincisi dönemleri var. Mesela ikinci sınıf devam eden işler sergisi yapılıyor. Yani öğrenciler daha ikinci sınıftayken okul devam eden işler diye bir sergi yapıyor ve bütün atölyeleri açıyor. Ve herkes gidiyor. Çok keyifli. Daha ikinci sınıftayken tanıyorsun. Yani iş bitmemiş. Atölyede daha yeni başlamış. Üçüncü sınıfta gene devam eden işler sergisi oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş mezuniyet sergisini hazırlamaya başlıyor seni okul. Okulun Instagram'ı var. Bugün şu sanatçıyız, bugün o sanatçıyız. Ve mezuniyet sergisine geldiğinde zaten mezuniyet sergisindeki her şey satılıyor. Ve büyük ihtimalle ben geçen seneki mezuniyet sergisinden iki tane sanatçıyı dahil ettim galeriye. Albano Hernandez bir tanesi. Önümüzdeki Ekim'de sergi yapacağım. Ve mezuniyet sergisine daha gelmeden bile temsiliyetleri olmuş oluyor. Hiçbir şey olmasa çocuklar buradan mezun olduklarında belirli bir izleyici kitleleri var. Buradaki koleksiyoner ve küratör ve kurumlar en azından 2-3 kere görmüş bu sanatçının işlerini. Daha mezun olduğu gün zaten o kişiyle ilgili fikirleri var. Daha mezun olduğu gün zaten o kişinin bir izleyicisi var.
Türkiye'de böyle bir sistem yok
Yok.
herhalde.
Yani mesela
Yani herhalde
derslerinde
bilmiyorum.
galericiye nasıl dosya hazırlanır var. Nasıl yani şeylerini çok iyi biliyorlar. Sanatçının kendi işleri hakkında konuşmak okulda öğretiliyor. Kendi işleri hakkında dosya hazırlamak okulda öğretiliyor. Yani böyle baktığın zaman
Çok kurumsal aslında. Bir
bir
sisteme
tarafta çok
oturmuş.
kurumsal bir sisteme oturmuş, bir sisteme oturmuş ve daha ileri gidersem işte fiyat da ona göre yani okuldan çıktıklarındaki bir fiyatları var. İlk son sergilerini yapılan aşağı yukarı tabii ki bunlar çok fazla değişiyor ama genel olarak 3-5 göz kararı belli bir sistem var. Bizim Türkiye'ye döndüğümüzde sanatçı sudan çıkmış balık. Nereye gitsin, kime gitsin, kiminle konuşsun, nasıl konuşsun? Çok zor. Çok çok zor.
Orada nasıl
Yani
buluyordunuz yeni sanatçıları mesela?
gene orada da el yordamıyla hani ne bileyim ben genelde sanatçılarım üzerinden hani onlar şey ama mesela şimdi benim sanatçılarım da P'deki kemik sanatçı Gülay Semerci olsun, Kemal Sayan olsun. Artık okulla, üniversiteyle ilişkileri çok fazla organik olarak yok. Ve bunu Türkiye'ye getirebilmek için ben bu sene ilk defa bir girişimde bulundum. Ve Mimar Sinan Üniversitesi ile böyle bir sergi yaptık. Benim eski sene yine çok sevdiğim sanatçılarımdan Can Aytekin Mimar Sinan'dadır. Can'a götürdüm bu fikri. Dedim böyle böyle yani hani neden bu sistem bizde de yok? Ve Can'la Yasemin sağ olsunlar beni kırmadılar. Covid dönemini bütün aldık ve o dönemde onlar taradılar üniversiteyi ve buna benzer bir yeni mezunlar sergisini Mimar Sinan Üniversitesi ile beraber PR Talks İstanbul'da biz geçen Mart ayında yaptık.
Ne güzel, buradan aldığınız ilhamla aslında Türkiye'de
evet,
de.
Evet, evet. Çok da iyi geçti, güzel geçti. Şimdi ümit ediyorum ki bu tip etkinlikleri İstanbul'da devam ettirmek de mümkün olur. Belki bu tip etkinliklerin arasından sanatçılara yeni üretimler yapabilmek için ufak bir iki fon bulmak çok keyifli olabilir. Ama bizde çok iyi sanatçı var, çok kuvvetli sanatçı var. Fakat maalesef sistem herkese destek vermeye yetmiyor.
Peki galeriniz için ne gibi gelecek planlarınız var? Hem İstanbul hem Londra için.
İstanbul'da
siz yerinizde durmayacaksınız gibi çünkü.
Yok yok, başka galeri yok ama şey oldu, Covid'le beraber daha yerelleşti piyasalar. Yani fuarların nereye oturacağını çok merak ediyorum. Ben fuarı çok seven biriyim. Hani çünkü fuarda hep şunu şey yapıyorum, ben şimdi haftaya Singapur'a gidiyorum. Hiç bilmediğim, hiç gitmediğim bir yer. O Singapur'da tabii ki fuarın ana çoğunluğunu oralı galeriler oluşturacak. O yüzden o bölgeyi tanıma şansı buluyorsun ve tamamen kendini rahat hissettiğin alandan çıkıp kendine bakma fırsatı oluyorsun. Yani Singapur'dan kendi sanatçılarına baktığın zaman hala iyi görünüyor mu o sanatçılar? Benim için çok önemli bir kriter bu.
Güzel bakış açısı.
Orada öğreniyorsun. Fakat dediğim gibi hani bütün devletlerde Covid döneminden sonra gümrükler çok pahalandı. Hava yolu çok pahalandı. Yani çok zor. Bir işi bir yerden bir yere götürmek fuarın kendi masrafının dışında hepimiz için çok zorlaştı. Yani aynı şey de değil. Eskiden bilmiyorum belli bir verdiğim bütçeyi şu anda ayırmak çok doğru gelmiyor. Covid'le beraber gene şey diyeceğim, küçülmek benim için çok önemli oldu. Galerideki sanatçı sayısını küçülttüm. Buradaki yemekler, partiler yapıyorduk. O 100'dü ise 50 oldu, 50 ise 20 oldu, 20 ise 5 oldu. Londra'da mesela 4 kişiden fazla bir araya gelemiyorduk. Fakat 4 kişilik bir sürü etkinlik yaptık burada. Ve gördük ki şey çok önemli, şu birebir bağlantı çok önemli. Ve olabildiğince bundan sonra biz ekibi küçültüp, sanatçıları küçültüp, bizim dirsek teması halinde olduğumuz insanlarla da daha yakınlaşma hedefimiz oldu. Böyle olunca fuarlar hala çok önemli ama fuarların önünde mesela bir Paris şu anda, Paris'te bir pop-up sergi yapmak istiyorum birkaç sanatçım için. Bunları gene yerel küratörlerle yapmak istiyorum. Gene Amerika'da, New York'ta bir iki sergi planımız var. Galeri planımız yok ama sergi planımız var. Döndüğümüzde Kore, Hong Kong bir iki sergi planımız Asya'da var. Yani fuarları belki biraz daha rafine bir iki fuara indirip onun yerine yerel sanatçılarla Pi'nin sanatçılarını bir araya getirdiğimiz, Kore'deysek gene Koreli sanatçıları da dahil ettiğimiz, Amerika'daysak Amerikalı sanatçıları dahil ettiğimiz, yerel, onlar için yerel, bizim için yerel olan küratörlerle birlikte çalıştığımız sergiler, yani tek seferlik sergiler planımız da var şu anda. Daha önce yapmadığımız, bizim için yeni ve heyecan verici olan.
Çünkü hikayenin başına geri sarsak şu anlamda hem Londra'yı hem İstanbul'daki süreçlerinizi göz önünde bulundurduğunuzda şimdiki aklınızla ah şunu şöyle farklı yapardım dediğiniz bir şeyler var mı? Ya da bu alana yeni girmek isteyen böyle gençler için hem sanatçı hem galeri alanında böyle verebileceğiniz tavsiye?
Ben ilk Londra'ya geldiğimde emekli bir tech'ten, ismi şu anda aklıma gelmiyor bak, ama 25 senenin üzerinde orada şef küratör olarak çalışmış birinin konuşmasına gitmiştim. Herkes şey soruyor, nereden başlayalım, nasıl başlayalım, kiminle başlayalım, onu mu yapalım? Bir kere kilometre işi, yani bunu düzenli yapmak lazım. Sanatçı da olsan, galerici de olsan piyasayı bilmen lazım, heves duyman lazım, diğer açılışlara gitmen lazım, diğer galericilerle konuşman lazım. Adam şunu demişti herkese, yani siz dergiye girin, başından sonuna açık bir kalple gezin, hangi iş sizinle konuşuyorsa o işten başlayın. Benim çok inandığım bir şeydi. Çok dediğim gibi mezun olduğum ilk yer istatistik. Ondan sonra yaptığım şey işletmecilik. Fakat ben hala istatistikten başlayan bir insan olarak kendi sezgilerime güvenmeyi çok önemli buluyorum. Çünkü işin ve sanatçının iyi olmasının dışında önemli olan o sanatçıyla beraber bir birliktelik oluşturabilmek, bir yolda yürüyebilmek. Yani bu benim misyonum. Bazı galeri mesela burada Türkiye'de bir de çok sert bulduğum şey, galerici böyle olur, sanatçı böyle olur. Öyle bir şey yok. Mesela Londra'da çok sevdiğim şey, her türlü sanatçıya açık, her türlü galericiye açık. Yani çok daha ticari galeriler var. Kimse çok ticari demiyor. O da lazım. Dükkan diyeceğim, sanat dükkanları var. Bir sürü. Herkes onların da değerini biliyor. Benden çok daha kurumsal, problematiği yüksek, çok daha kavramsal işlere yer veren bir sürü galeriler var. Her seferinde açılışlarına gidip küratörünü, sahibini kutluyorum. Diyorum ben yapamıyorum böyle şeyler. Allah'tan siz yapıyorsunuz ki bunu burada görebiliyorum. Yani o anlamda tek yol yok. Yani herkesin kendi için doğru olan da biraz ısrar etmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Sanatçının kariyerini desteklemek, sanatçının yolunu desteklemek her zaman satışa odaklanmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Satış her şekilde geliyor. Yani satış, ben hiçbir zaman ilk hedefi satış olan bir insan olmadım. İlk hedefi sanatçının pratiği olarak her zaman benim için önemliydi. O sanatçının pratiğine ben ne katabiliyorum? Hatta çok sanatçı benimle çalışmak istedi ama onların pratiğine ben bir şey katamayacağımı düşündüğüm için girmedim o yola. Bu olduğu zaman diğeri koleksiyoner de geliyor, satış da geliyor. Ve dediğim gibi, senin de söylediğin gibi bir yol yok ve işlemeyen yolları gördüğün zaman orada diretmemek. Kolaborasyona açık olmak. Yani benim bir 15 sene önce, şimdi hiç öyle değil. Benim sanatçım, benim galerim, sadece ben göstereceğim değil. Yani bilgi paylaşımı çok önemli. Bir de benim için çok önemli, benim gelişimimde ve olgunlaşmamda çok önemli olan bir şey, buraya Londra'ya geldiğim zaman AVITA, Women in the Arts, Sanatta Olan Kadınlar Derneği'ne üye oldum. Bazı şeyleri biliyorsun, hissediyorsun ama konuşamıyorsun. Benim için çok önemli bir dernektir burası. Çünkü şeyi görüyorsun, orada TED'de olan küratör de var, daha da yukarıda olan direktör de var, yeni başlamış, daha 6 ay önce galerisini açmış kadın da var. Bir yandan üzücü, 3-4 jenerasyon aynı yerdesin, hala aynı problemleri konuşuyorsun. Ama bir yandan da konuştukça çözüm buluyorsun, birlikte oluyorsun, bilgi paylaşıyorsun, birbirine destek alıyorsun. Ve kurucularından Kate, çok severim. Kate bana dedi ki o sırada, burada bilgi paylaşmaya açık olmayan, transparan olamayacağını düşünen kimseye, yani öyle değilseniz burada olmayın. Amaç orada ve gerçekten bu pratikte orada yaşadım ben bunu. Herkes orada açık, birbirine destek vermek istiyor. Mentoring programlarımız var. Ve mesela mentoringi de, bir projemiz de şeydi, bir üst seviyeye taşımak. Yani hepimiz kadınlara destek vermek istiyoruz. kadın galericileri, kadın sanatçıları, hatta şimdi yeni bir şey var, anne olan galericileri, anne olan sanatçıları. Bunların da anneli, ben anne değilim ama annelikle beraber bu profesyonelliği götürmek isteyen kadınların artı başka karşılaştıkları zorluklar da oluyor. Bunlarla baş edebilmek için bizler oradayız ama feminist erkeklere ihtiyacımız var. Çünkü mesela mentoring programlarını kurumlara götürdüğümüz zaman bazen şeyi fark ettik. Ha, erkek direktörlerin aslında farkında değil problemleri. Kadınların dışında gerçekten feminist erkekler diye adlandırdığımız ne kadar çok erkeği dahil edebilirsek aslında problemlerin daha hızlı çözülebileceğini düşünüyoruz. Başka bir noktaya gidiyor, konuyu bölmeyeyim ama bu şekilde bir destek grubuyla birlikte olmak da beni çok olgunlaştıran ve kendime olan inancımı ve güvenimi arttıran bir şey oldu. Gene gençlere tavsiye, yani kendi arkadaşlarıyla bir araya gelip problemlerini konuşmaktan çekinmemek lazım.
Bir şekilde bir destek grubu
evet,
bulup,
destek
çünkü
grubu.
O da hem geliştiriyordur
sizi. Mentoring çok önemli. Yani mesela bana gelebilirsiniz. Yani ben çok genç bir galericiye, yeni açmış galerisini açmış bir galericiye mentoring yapmak benim için çok keyifli olacaktır. Bunlar önemli.
Çok keyifli bir sohbet oldu Yeşim Hanım.
Teşekkür
tekrar
ediyorum.
Tekrar hikayenizi dinlerken bir yandan ben de ilham doldum açıkçası. Evet. Ve yani...
Daha çok hikaye çıkar
daha
aslında.
Daha çok evet.
Evet, evet. Ama genel hatlarıyla konuştuk. Evet,
konuşulabilir
evet.
gibi geliyor. Çünkü gerçekten 10 yıl Londra ve genel olarak evet. 25 yıldır
evet.
Londra'ya
evet.
gelip İstanbul'u da kapatmıyorsunuz. Çünkü İstanbul'a da
yok.
Bir yandan devam.
Evet, evet.
Büyük bir emek.
İstanbul önemli. Yani İstanbul herkesin ana ait olduğu yeri destek vermesi, orada olmak, oradan beslenmek benim için önemli. Ondan hiçbir zaman vazgeçemem.
Ama temelli geri dönmeyi düşünmüyorsunuz sanırım. Londra'da da artık oturduğu
Londra'da
işler.
Londra'da da evet. Yani Londra, İstanbul bana çok iyi geliyor.
Yani sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı benim atladığım?
Yok, çok da... güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Teşekkür ediyorum. Galeriye bekliyorum bütün gençleri.
Evet, Londra'da hem İstanbul'da da hem Londra'da da evet. PR Works'u takip ederseniz güzel evet. sergilerle. Ben şeyi fark ettim. Gülay, neyse bunu bir kapayım. Sonra o yorum yapacağım. Ekleyeyim burayı, keseriz. Gülay Semerci dediniz, Mısır Apartmanı. Mısır Apartmanı dediğinizde düşündüm. Orada bir sergiye gitmiştim ben. Acaba sizin galeriniz miydi diye. Bundan 10 seneden fazla olmalı, 12 sene Gülay Semerci'nin
vardı,
bir sergisiydi.
Vardı, güzel
sizin
bir sergisi vardı.
Galerinize
evet,
gelmişim.
Evet, evet, Mısır Apartmanı keyifliydi.
Bence kesinlikle sanatla iç içe olmak insanın ruhunu da besliyor.
Kesinlikle.
Vizyonunu da genişletiyor. Ve gördüğünüz gibi arkasında böyle güzel bir hikaye de çıktı. Teşekkür ederim
ben
katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
İşini tutkuyla yapan ve ilham verdiğini düşündüğüm kişilerle sohbet ettiğimiz içeriğimi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kanalda ürettiğim içeriklere verdiği destek için TransferGo'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. TransferGo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.